Ayrım 27. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 223. Gudrun Ensin, 1974 Şubat'ında Köln-Ossendorf'a nakledilerek Ulrike'nin yanındaki hücreye kondu. Havalandırmaya birlikte çıkabiliyor, hücrelerden birinde her gün 2 saat birlikte vakit geçirebiliyorlardı. 28 Nisan'da Stuttgart'taki Stammheim hapishanesine nakledildiler. Bu hapishaneye güvenlik önlemleri üst düzeyde olan bir bölüm inşa edilmişti. Ulrike Meinhof ve Gudrun Ensslin dışarıdan kale gibi görünen bu hapishanenin 7. katında yan yana hücrelerde kalıyorlardı. Binanın yanına çok yönlü kullanılacak bir salon yapılmıştı. Baader-Meinhof grubunun çekirdek kadrosunun davası işte burada görülecekti. Bu arada bu çekirdek oldukça yaygın bir enformasyon ağında merkezi haline gelmişti. İnfo sistemi mükemmelleştirilmişti. Avukat Kurt Grönewald'un Hamburg'daki evinde hücrelerden gelen gizli mektupların toplandığı, çoğaltıldığı ve başka yerlere iletildiği bir merkez kurulmuştu. Kime hangi bilginin gönderileceği, o kişinin grubun lider kadrosuna ne kadar yakın ya da uzak olduğuna bağlıydı. Bu konuda kararı son tahlilde Andreas Baader ve Gudrun Ensin veriyordu. Rotayı kendi deyimleriyle çizgiyi belirleyenler de onlardı. Öncelikli hedef tecrit tutukluluğuna karşı mücadele etmekti. Gudrun Ensin'e göre bu mücadeleyi yürütürken sadece hapishane koşullarını düşünmemek lazımdı. Tecrite karşı mücadele orta vadede kapitalist sistemde hapishane veya ıslah evlerini ortadan kaldırmaya, uzun vadede ise devrimci solcuların zafere ulaşmasına katkı sağlayacaktı. Son tahlilde global olan bu perspektif her zaman göz önünde bulundurulmalıydı. Şu an ve burada silahlı mücadele yürütmenin imkansız olduğu hapishanede en önemli şey, beyin yıkama ve beyaz işkenceye rağmen direniş iradesini hem de Andreas Baader'in istediği gibi 7 gün 24 saat korumaktı. Hapishanede domuzların sistemine karşı mücadele etmek, insanın içindeki mutlak direnişi engelleyen her türlü pisliğe karşı mücadele etmek demekti. Kuşkuya düşen, kişisel menfaat peşinde koşan, menfaatlerini bir yana bırakamayan herkes, sadece kolektife değil, kendisine de ihanet ederdi. Kişinin iradesiyle kolektifin iradesi bir ve bütün olmalıydı. Kişisel arzularla grubun hedefi arasında farklılıklara göz yumulmamalıydı. Bu noktaya ulaşanlar grubun taleplerini baskı olarak hissetmez, derin bir gönüllülükle davranırlardı. Baader kolektifin herkesin kafasında olmasını istiyordu. Nefsini yenmek zorunda kalanlar veya çizgiden sapanlarda yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. O nedenle grup tarafından eleştirilmesi veya öz yargı mekanizmasını harekete geçirmesi onun yararına olacaktı. Bu çerçevede Jan Karl Raspe herkesten kendisine ve kolektife karşı acımasız bir dürüstlük talep ediyordu. Fakat bu dürüstlük info sisteminde şiddetli çatışmalara neden olmuştu. Baader ve Gudrun Ensslin yoldaşlardan birinin düşüncesini hedef aldıklarında "Hadi, bunu kavraman gerekiyor ya da bunu anlamalısın." diyorlardı. İnfolarda info notlarını gelecek olan Engizisyon'un kararıymış gibi bekleyen Margaret Schiller'ın kendisiyle ilgili eleştirileri ararken her seferinde elleri titrerdi. O, Mayıs 1974'te Willy Brandt'ın istifa etmesi ve Helmut Schmidt'in başbakan olması gibi tartışmalarla ilgili değildi. Notların herhangi bir yerinde ufacık bir kınama olduğu kanısına kapılması bile kendinden geçmesine neden oluyor, o bölümü defalarca okuyordu. İnfolardaki politik tartışmaların çoğunu anlamadığı, o konularda herhangi bir görüşte belirtemediği için Schiller sonunda infodan kovulmuş, yani dağıtım sisteminden çıkarılmıştı. Grubun Horst Mahler'e fırlattığı eleştiri okları çok daha güçlüydü. Yaptığı açıklamalarla rafı bölmekle suçlanıyordu. Açlık grevini anlamsız, evet hatta bir propaganda yalanı olarak değerlendiren Mahler, dalkavuk, Marx sömürücüsü, Wilhelmci şişko ve hain ilan edilerek raftan resmen atıldı. Mahler diğerlerinin yaptığı gibi öz eleştiri yapmaya da yanaşmamıştı. Örneğin illegaliteye geçtiği ilk aylarda Meinhof'a eşlik eden Sarhoş Ali Janssen, kaba ve duyarsız olduğu için mücadele yeteneklerini geliştiremediğini söyleyerek eleştiriyordu kendisini. Irmgard Möller ise çok küçük yazıyla ve özel bir dil kullanılarak kaleme alınmış infolardan birinde şu itiraflarda bulunuyordu. Yok ettiğiniz her şeyde kendimi görmeme rağmen kaçmaya, kendimi savunmaya çalıştım. Susarak ya da uyudum veya çok yavaşım diyerek. Fakat bunların hiçbiri doğru değildi. Hepsi bir şeyleri gizlemeye yönelikti ve zaten yeterince de çürüktü. Fakat söz konusu olan hatalar değil, söz konusu olan tümü. Bu da uzun hikaye çünkü bugüne kadar ancak şimdi anlayabildiğim bir gerçekten kararlı değilmişim. Pratiğim de böyle söylüyor. Kararsız, hatalı, tembel, güvenilmez, disiplinsiz, ahmak. İşte listenin bütünü. Her türlü eleştiriden muaf olan tek kişi Andreas Bader'di. Açlık grevi sırasında gizlice tavuk yemesi bile mazur görülmüştü. Adeta devrimci bilincin ölçüsü sayılan Bader'i özellikle Gudrun Ensin, baş eğmeyen, uzlaşmaz ve sonuna kadar kararlı yeni insan olarak sunmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Raff'ın sesi olarak anılan Ulrike Meinhof'a verilen bu sıfat hem hayranlık hem de eleştiri içeriyordu. Konkret yazar iken olduğu gibi şimdi de onun en güçlü yanı kalemiydi. Sert formüle edilmiş açıklamaları, ayrıntılı politik tahlilleri beğeniliyordu. Fakat Raff'ta gerçekten önemli olan eski yaşamla bağları varoluşsal bir kararlılıkla koparmaktı. Oysa Ulrike Meinhof çocuklarına mektuplar yazıp onları yeniden görmek isteyerek eski hataları tekrarlamış mıydı? Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof'u büyük ihtimalle Azize Avilalı Tereze'ye ima ederek Terez diye adlandırmıştı. Bu, Meinhof'un öz eleştiri yapması gerektiği anlamına geliyordu. Öz eleştiri yapmayı samimiyetle kabul eden Ulrike, aldığı dinsel eğitimin ve egemen sınıfın bir dediği iki edilmemiş çocuğu rolünün etkilerini tamamen yok edemediği için pişman bir üslupla rahibe sıfatını yakıştırmıştı kendisine ve benliğini hırpalarcasına şunları eklemişti. Egemen sınıfın iki yüzlü domuzlarından biriyim. Böyle tanımlıyorum kendimi. Andreas Bader'in Mayıs 1972'de kurtarılmasıyla ilgili dava 10 Eylül 1974'te Berlin'de başladı. Sanıklardan biri olan Ulrike Meinhof, mahkemenin üçüncü günü Raff tutuklularının hapishanede yok etme uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlayacaklarını bildirdi. Daha önce Andreas Bader bu kez açlık grevinin daha uzun süreceğini ve bu arada bazılarının öleceğini düşündüğünü söylemişti. İnfolarda Bader açlık grevini en kutsal silah olarak ilan etmiş ve böylece kendisini politikasının silahı haline getirmiş birinin kendi ölümüne doğru gülle gibi hareket ettiğini açıklamıştı. İnfolarla tutuklulara olup bitenler hakkında sürekli bilgi aktarılıyor ve Bader yoldaşlarının kilo kaybı konusunda sürekli bilgilendiriliyordu. Zaman zaman iradeleri, eylemi devam ettirecek kadar güçlü olmayan bazı tutuklulara moral takviyesi gerekiyordu. Berlin kız yurdunda kalırken örnek aldığı Ulrike Meinhof'u izleyerek Raff'a katılan Irene Jorgens, akut sağlık sorunları nedeniyle açlık grevini bırakmak isteyince Meinhof şunları yazmıştı. Prizi düşün, kahretsin. Eğer mücadeleyle özdeşleşmişsen, şu an bizim bulunduğumuz en son savunma hattında zafere ulaşmak için tek bir yol, senin için de tek bir yol bulunduğunu, bunun da açlık grevi olduğunu kavramışsan neden yapamam diyorsun. Yapabilmek nedir ki? Gerekliliği kabul edip buna göre davranmak değil mi? Sen her zaman düşündüğünden daha güçlüsün. Eğer açlık grevini yapamayacağını düşünüyorsan pratikte bitmişsin demektir. Oysa Wittig hapishanesinde yatan Holger Mainz'in bu tür devrimci moral takviyesine hiç ihtiyacı yoktu. Açlık grevini sarsılmaz iradesiyle sürdürüyordu. Zorla beslenme uygulanmasına rağmen hızla kilo kaybettiğini gururla bildirmişti yoldaşlarına. durumu kötü olmasına rağmen açlık grevini kısa süre önce bırakan yoldaşı Manfred Grashof'u kınayacak kadar da güçlü hissediyordu kendisini. Mainz, 1 Kasım'da kaleme aldığı infoda şöyle diyordu. Evet, herkes bir gün ölecek. Önemli olan nasıl öldüğün ve tabii nasıl yaşadığın, bu çok açık. İnsan olarak insanların kurtuluşu için domuzlara karşı savaşarak. Devrimci mücadelede hayatı sevmeme rağmen ölümü hiçe sayarak. Benim için önemli olan halka hizmet, raf. 8 gün sonra 9 Kasım 1974'te Holger Mainz öldü. Boyu 1.83 olmasına rağmen 39 kiloya düşmüştü. 6 ay önce avukatı Klaus Croissant da herhangi bir biçimde ölmesi durumunda domuzlar ne iddia ederlerse etsinler bunun cinayet olacağını yazılı olarak bildirmişti. Stern dergisi Holger Mainz'ın öldükten sonra çekilen fotoğraflarına 2 sayfa ayırmıştı. Mainz'ın çökmüş ve sakallı yüzü, bir deri bir kemik kalmış vücudu, napalm bombasından çığlık çığlığa kaçan küçük Vietnamlı kızın fotoğrafı gibi şok ediciydi. Birgit Hogefeld gibi birçok insana bu fotoğraflar toplama kamplarındaki tutsakları ve Auschwitz'te ölenleri hatırlatmıştı. Hogefeld de Mainz'ın hapishanede sistemli biçimde öldürüldüğünden emindi artık. Ölü Holger Mainz'ın fotoğrafları o sıralar lise mezuniyet sınavlarına hazırlanan, müzik okumak isteyen genç kızın bütün hayatını değiştirmişti. İşkenceye karşı komitelerde ya da Kızıl Yardım'da görev alıyor, hapishanelerdeki tutukluları ziyaret ediyordu. RAF üyelerinin radikalliği kendi yaşama duygusuna uygundu. Her şeyin para, tüketim, kariyer ve rekabet etrafında döndüğü bir yaşam sürdürmeyi reddeden Hogefeld, yaşadığı ülkede başka düşünce ve ütopyalara yer olmadığını umutsuzluk içinde saptamıştı. Birgit Hogefeld'in RAF üyelerinde hayran olduğu kararlılık şimdi kendisinden bekleniyordu. Tutuklular taraftarlarından, dayanışmadan, ziyarete gelip gitmekten ve dergi temin etmekten daha fazlasını beklediklerini açık bir dille ifade etmişlerdi. Hapishanelerden kurtarılmayı bekliyorlar. Buna uygun eylemlere başlamaları için baskı yapıyorlardı. Kurucu üyelerin tutuklanmasından sonra dışarıda pek RAF üyesi kalmamış, yeni jenerasyon ancak şekillenmeye başlamıştı. Yeraltı yaşamı tecrübesi olmayan, kötü örgütlenmiş bu yeni jenerasyonu bir araya getiren içeridekileri kurtarma hedefiydi. Andreas, Ulrike, Gudrun ve Jan olmadan şehir gerillası konseptini sürdürebileceklerine inanmıyorlardı. Eylem planları arasında en uygulanabilir görüneni Filistinli özgürlük savaşçılarıyla birlikte bir İsrail uçağını kaçırarak Stammheim'deki tutukluların serbest bırakılmasını sağlamaktı. Hazırlıklar neredeyse tamamlanmıştı ki eylemden vazgeçildi. Bu arada militan bir grup olan 2 Haziran hareketinin birçok üyesi de tutuklanıp hapishaneye konmuştu. Kendisini RAF'ın sevilmeyen, yabanıl akrabası olarak değerlendiren grupta RAF savaşçılarının aşırı radikalliğini benimsemeyen insanlar bir araya gelmişti. Örneğin Inge Viet'in info notlarından gözü korkmuş, RAF üyelerinin birbirlerine baskı uygulamalarından hiç hoşlanmamıştı. Fakat bütün bu farklılıklara rağmen ortak politik hedeflere sahiplerdi ve Holger Mainz'ın ölümünün herkesi ilgilendirdiği görülüyordu. Holger Mainz'ın ölümünden bir gün sonra Berlin'de Temyiz Mahkemesi Başkanı evinde vuruldu. 2 Haziran hareketi üyesi olan fail çiçek getirme bahanesiyle girmişti eve. Birkaç hafta sonra grup üyeleri coşkulu bir yılbaşı partisinde eğlenirken bir yandan da hangi ünlü politikacıyı kaçırabileceklerini tartıştılar. Piyango, Berlin CDU Başkanı olan Peter Loretz'e vurmuştu. 27 Şubat 1975 sabahı erken saatlerde tanınmış politikacının siyah makam arabası bir kamyon tarafından durduruldu. Şoförü etkisiz hale getiren eylemciler Lorenz'i halk hapishanesi dedikleri bir bodrum katına götürdüler. Çeşitli hapishanelerde tutuklu bulunan 2 Haziran hareketinin 5 üyesinin serbest bırakılmasını istiyorlardı. Listede RAF'tan ayrılan Horst Mahler de vardı. Ama o kurtarılmak istememişti. Berlin'in eski belediye başkanı Rahip Heinrich Albertsen, serbest bırakılan tutuklulara Yemen'e kadar eşlik etmesi şart koşulmuştu. Eylemcilerin bütün talepleri yerine getirildi. Tutukluların ve rahibin Yemen'e gidişleri televizyondan canlı yayınlanmıştı. Albert Yemen'den geri döndüğünde Peter Lordens de serbest bırakıldı. 2 Haziran hareketinin başarı hanesine yazılan CDU politikacısının kaçırılması, Rafa da nihayet eyleme geçmesi için cesaret vermişti. 24 Nisan'da kendisine Komando Holger Mainz adını veren 6 kişilik bir grup, öğleye doğru Almanya'nın Stockholm elçiliğini basarak elçilik mensuplarını rehin aldı. Alman hükümetinden 26 politik tutuklunun serbest bırakılmasını ve bir uçakla ülke dışına çıkmalarına izin verilmesini istiyorlardı. Serbest bırakılmasını istedikleri tutukluların en başında Andreas Bader, Gudrun Ensin, Ulrike Meinhof ve Jan Karl Raspe vardı. Eylemciler verdikleri süre bittikten sonra saat başı rehinelerden birini öldürecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Şaka yapmadıkları, polisin yeterince geriye çekilmediğini söyleyerek bir elçilik görevlisini öldürmelerinden anlaşılıyordu. Akşam 9 sularında Başbakan Helmut Schmidt'in başkanlığını yaptığı kriz masasının talepleri kabul etmeyeceği bilgisi geldi. Bunun üzerine ekonomi ateşesi Heinz Hillegard açık pencerenin önünde teröristlerce başına kurşun sıkılarak öldürüldü. Saatler gece yarısına yaklaşırken elçilik binasında büyük bir patlama duyuldu. Büyük ihtimalle yerleştirilen patlayıcılar yanlışlıkla ateşlenmişti. Harabeye dönen ve yanan binadan hem kurbanlar hem de failler kaçarak kurtuldular. Rehine eylemini gerçekleştirenlerden biri Ulrich Wessel felakette hayatını yitirmiş, Siegfried Hausner isimli bir diğeri ise daha sonra Stammheim'deki yoğun bakımda aldığı yaralar sonucunda ölmüştü. 27. ayrımın sonu. Sayfa 231.